Ayrım 24. Kadınlar Dekameronu, Julia Woznesenskaya. Sayfa 260. 7. Öykü. İşçi Olga, kıskanılan kimseye karşı kötü sözler etmenin ve bedduanın ne kadar kötü sonuçlar ortaya koyabileceğini anlatarak bütün kadınlara bir uyarıda bulunuyor. Bu çift 10 yıldır evliydi ve bu 10 yıl içinde herhalde tek yaptıkları kavga etmekti. Özellikle de akşamları Misha içkili olarak eve döndüğü zaman. Misha sokakta dolaşır durur. Çünkü açık söylemek gerekirse evde Nastya'sının yanında olmaya tahammül edemezdi. Nastya hastalık derecesinde kıskanç bir kadındı ve kocasına hayatı zehir ederdi. Her akşam evin önünde ya da pencerede pusu kurup kocasını bekler, onu uzaktan görür görmez de küfürlerine başlardı. Bu ikisi için yüz karası, etraftakiler için ise bir eğlenceydi. Kıskançlıktan kendinden geçmiş halde akla gelebilecek en olmadık bedduaları ve küfürleri sıralardı kocasına. Komşular çocukları bu sözleri duymasınlar diye aceleyle pencereleri kapatırlardı. Seni akbabalar alsın inşallah. Ahlaksız orospu çocuğu. Senin o tokmaklama aletini parçalayıp kopartmalı. Parça parça yapıp kurtlara yem diye atmalı. Kelimelerinin zenginliğine diyecek yoktu. Her seferinde Misha hırsından kıpkırmızı oluyor, yukarıya çıkıp onu öldüresiye dövüyordu ve sonra da her akşam yaptığı bu oyunlardan artık vazgeçmesi için ona yalvarıyordu. Ama sanki Nasya'ya değil de rüzgara konuşuyordu. Bir keresinde arkadaşlarına acı kaderinden şikayet ettiğinde onlar da ona esaslı bir oyun oynamasını, böylece karısının kıskançlığını unutacağını söylediler ve harika bir şey buldular. Bir akşam Misha bir kuzunun cinsel organı ve bir kap kırmızı mürekkeple evinin önünde belirdi. Nastya her zamanki gibi pencerede bekliyordu ve hemen dilinden zehirler akıtmaya başladı. Seni asla doymaz şeytan seni. Yine mi haltlar karıştırdın? Bu eve giremezsin. Nereden geliyorsan oraya defol git. Seni paramparça etmeli, toz haline getirip suyunu sıkmalı senin. Kısacası her zamanki tiyatro gene yaşanıyordu. Ama bu kez Misha pencerenin altında durdu ve bütün komşuların hayretli bakışları altında karısıyla konuşmaya başladı. Kendine gel Nastya, senin yaşantındaki tek zevkin olan yerimin parçalanmasını nasıl isteyebilirsin ki? Zevk ha? Ah seni ahlaksız köpek, sen onu kendine sakla. Senin o pis çüküne, pis kokmuş organına, iğrenç şeyine köpekler işesin. Ve tekrar sonu gelmeyen tiradına başladı. Ama üzüleceksin Nastya, hem de çok üzüleceksin. Beni o hale getirdin ki kendimi ve bütün kadınları ve özellikle seni, benim minik kuşum, bu zevkten mahrum edeceğim. Ama sen çok üzüleceksin. Hah, güleyim bari. Heyecana gelip senin orandakini koparacak orospuya bir kova dolusu vodka ikram ederim. Onları dinleyen komşular karı kocanın arasında bugün özel yemlikler olduğunu fark ederek pencerelerine kollarını dayadılar ve kulaklarını iyice açtılar. Ve birden Misha saygıdeğer insanların huzurunda pantolonun önündeki düğmeleri açtı ve bir bıçağı önüne saplar gibi yaptı. Bir biçimde koyunun organını kırmızı mürekkeple boyamayı da başarıp onu sanki zafer işareti gibi havaya kaldırarak ''Al işte burada, artık kıskanman için bir neden kalmadı, artık beni rahat bırakırsın.'' dedi ve koyunun organını yukarıya, pencereye doğru fırlattı. Nastya'nın suratının ortasına. Nastya onu tuttu ve ellerindeki kanı görünce haykırmaya başladı. ''Misha, sevgilim, sen ne yaptın?'' Saçlarını yolmaya başladı ve pencerenin kenarına çıkıp kendini yukarıdan aşağı bıraktı. İlk şok nedeniyle pencerenin altındaki çiçek tarhları onun kurtuluşu oldu. Hayatta kaldı. Sadece ayağını burkarak incitti. Sancıdan mı yoksa şoktan mı bilmiyorum. Her nedense yerde baygın kaldı. Misha ona koştu. Komşular da can kurtaran çağırdılar. Hasta bakıcılar onu sedyeyle taşırken birden kendine geldi. Gözlerini kapattı ve inlemeye başladı. ''Bırakın beni öleyim. Yaşamın benim için hiçbir anlamı kalmadı artık.'' ''Ama Nastya, sevgilim, sana şaka yaptım.'' diye seslendi Misha korkuyla. ''Buraya bak, o yerinde duruyor, kesmedim. Lütfen ölme benim canım. Onun senin gözünde kendi yaşamından daha kıymetli olduğunu bilmiyordum, inan.'' Tekrar pantolon düğmelerini çözdü, elini sokarak ona o kıymetli yeri doldurulamaz parçasını gösterdi. ''Durun.'' diye emretti Nastya sedyesini taşıyanlara. ''Bunu iyice kontrol etmeliyim.'' ve eliyle bu yeri doldurulamaz hazineye dokundu. İyice yokladı ve çekiştirdi. Her şeyin yolunda olduğuna inandıktan sonra yüzünde mutlu bir gülücükle tekrar bayıldı. Ertesi gün Misha onu hastaneden eve getirdi. Bir hafta sonra da yürümeye başladı. Komşular bugün bile hala bu öyküye gülerler. Misha'nın da o günden beri komik bir adı var. Canavar Gorin için öyküsünü bilirsiniz. Kestikçe kendisinden baş çıkar hani. Misha'nın cinsel organında yeniden çıkma özelliğine sahip olduğu için ona Kamış Gorinç dediler. Olga öyküsünü zorlukla tamamlayabilmişti. Çünkü katıla katıla gülen kadınların kahkaha tufanına kapılmamak çok zordu. Ay gülmekten karnım ağrıdı dedi Irina. Bazen böyle içten gülmek çok iyi oluyor dedi Sina. Ama merak ettim Olga, bu ikisinin sonu nasıl oldu? Yaşamlarında değişen bir şey oldu mu? Hem de nasıl? Misha karısının ona karşı beslediği büyük sevgiden müthiş etkilenerek içki içmeyi ve çapkınlık yapmayı bıraktı. Ve Nastya da kumrular gibi mırıldanıyor artık. Kıskançlığı sanki uçup gidiverdi. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya, talebelerin bir kadın öğretmenden aldıkları intikamı anlatıyor. İnanın çocuklar, bazen yaşlanmayı kabullenmek kadınlara çok zor geliyor. Kocası ve çocukları olanlar haydi neyse, onların kendi sorunları var ve aptalca düşüncelere ayıracak fazla vakitleri yok. Ama yalnız yaşayan bir kadın bu yaşlara gelince o zaman işler kritikleşir. Buna en iyi örnek Baturina idi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi öğretmeniydi. Olgun yaşlarda bir duldu. Parti tarihi, ekonomi, politika ve buna benzer bir sürü şeyle zaten kimsenin ilgisi kalmadı. Hele müzik okulu öğrencileri için son derece gereksiz ve önemsiz şeyler. Ve eğer burs almak için gerekli olan notların ağırlığını bu ders oluşturmasaydı, kimse bunu öğrenmek için parmağını bile kıvırdatmazdı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tarihi dersinde bir 3 almak demek bursu kaybetmek demekti. Ama eğer bir kız öğrenci güzelse, Baturina kesinlikle 3'ten fazla not vermezdi ona. Eskiden hoş bir kadın olmasına karşın güzellik ve gençlik onun nefret ettiği bir olaydı. Artık genç olmamasını bir türlü kabul edemiyordu. Bizim arkadaşlardan bazı daha yaşlıca kadınlar onunla bu konuda konuşmaya çalıştılar ama o aptal pozlarına girip süslenip püslenip eğlence düşüneceklerine daha iyi ders çalışsınlar dedi. Tabii bu kelimelerle de zayıf tarafını göstermiş oldu. Bizim en iyi kız talebelerden birine de kötü bir oyun oynadı. Bu kızın okula öğleden sonra giden bir erkek kardeşi vardı. Bir gün kız evinin anahtarını kaybetti. Bir ev anahtarını yaptırabilmek yaklaşık 2 hafta sürdüğünden bu süre içinde kız derslerden sonra her gün sekreterlikten evine telefon edip hep aynı şeyi söyledi. Borik, daha çıkmadın değil mi? İyi, beni bekle. Ben hemen geliyorum. Ve koşup kardeşini okula yolluyordu. Bir keresinde Baturina bu konuşmayı duydu ve kendine göre şöyle değiştirdi. Şorik, daha yatakta mısın? Beni bekle, hemen geliyorum. Gerçekten Borik yerine Şorik mi anladı yoksa isimleri kasten mi değiştirdi bilmiyorum. Kızcağız okuldan sevgilisine değil kardeşine telefon ettiğini kanıtlamaya mecbur kaldı sonunda. Okuldan kovulmamasını da arada bir telefon konuşmasına kulak misafiri olan ve Borik adını bilen diğer öğretmenlerinin ifadelerine borçluydu. Bu olaydan sonra talebeler Baturina'ya bir oyun oynamaya karar verdiler. Planları bir erkek yaratığın yardımını gerektiriyordu. Hemen utanmaz bir Kazanova olan kemancı Dima'ya başvurdular. Dima, Baturina'ya göz süzecek, gerisini de kızlara bırakacaktı. O andan sonra kızlar Baturina'yı aşk mektupları ile bombardıman etmeye başladılar. Mektubun altına da sizin meçhul arkadaşınız D diye imza atıyorlardı. Başlangıçta Baturina soğuk ve yaklaşılmaz tutumunu sürdürdü ama mektuplarda şiirler daha sık yer alıp Dima'nın bakışları giderek utanmazlaştıkça ve derslerde iç çekişleri iyice duyulmaya başladıkça ilk etkiler görülmeye başlandı. Baturina daha sinirli, sık sık kızaran biri oldu. Okula yeni elbiseler ve değişik saç biçimleriyle gelmeye başladı. Ve bir de baktık ki güzel talebeler öyle notlar almaya başlamışlar ki artık burs için hiçbir üzüntüye gerek bile kalmamış. Şimdi esas espri geliyor. Birkaç tane özellikle yetenekli talebe oturup bir aşk şarkısı bestelediler. İçlerinden birinin Aurora gazetesinde çalışan erkek kardeşinin de yardımıyla gazetede yayınlattılar. Her ne kadar şarkıda sadece baş harfler geçiyorsa da Baturina'ya ithaf edildiği açıktı. İmza ise gene aynı D idi. Bu gazete bayilerde satılmaya başlanmadan çok önce redaksiyon Baturina'ya bir sayısını gönderdi. Kısa süre sonra çantasında 5-6 gazete birden taşıdığını gözledik. Mutluluk içinde yüzüyordu. Bütün çekingenliklerini bir kenara atarak Dima'yı Beyaz Geceler kahvesine davet edip onunla buluşmak istiyordu artık. Dima oraya gitmeyi reddetti. Zaten bu gerekli de değildi. Çünkü Baturina kahveye sözleşilen saatte gittiği zaman onu orada kötü bir sürpriz bekliyordu. Bütün masalar talebeleri tarafından işgal edilmişti ve hepsi de malum gazete ile suratlarını örtmüşlerdi. Baturina bir anda taş kesildi ve topuklarının üzerinde dönüp gitti. Bir daha da onu kimse görmedi. Okul yeni bir öğretmen buldu. Baturina'nın tam tersine genç ve güzel kızlara bayılan ve onları tabii sadece platonik olarak göklere çıkaran yaşlı bir bey. İtiraf etmeli ki kızların şakaları acımasızdı ama insan bursun genç insanlara ne kadar gerekli olduğunu düşünürse onların bu tepkisini anlayabiliyor. Birkaç kopek onlara kesinlikle yetmiyor ve bu gençler yiyecek ve giyecek için ailelerinden biraz yardım alabilirlerse mutlu oluyorlar. Salt bu bursla geçinmek zorunda olup da sırf Baturina'nın yaş problemleri nedeniyle bundan mahrum kalan öğrenciler perişan oluyorlardı. Bence bizim talebelerimiz çalışkan genç insanlardır. Kim ne derse desin ben onlara laf söyletmem. 9. Öykü. Rejisör Emma tekrarlanması pek tavsiye edilemeyecek bir intikam olayından bahsediyor. Bilemezsiniz kızlar, bazen aktörler bir role girdikleri zaman ne kadar aptalca bir tavır takınırlar. Lermontov'un zamanımızın kahramanlarını sahneye koyduğumuz sıralarda Pechorin ve Grujnitski rolünü oynayan oyuncuların aynı anda prens kızı Mary rolünü oynayan oyuncuya aşık olacakları tuttu. Provalar sırasında devamlı sürtüşme çıkıyordu. Çünkü Lermontov'un oynadığı rol gerçek duruma çok uyuyor. Her kelime ateşe dökülen benzin etkisi yaratıyordu. Zaman zaman bu ağız dalaşı prova aralarında elle sataşmaya yol açacak kadar büyüdü. Prens kızı Mary rolünü oynayan Olenka Lapina'nın bizim Grujnitski'ye öncelik tanıdığı belli oluyordu. Bu da Pechorin'de müthiş bir öfke yaratıyordu. Çünkü her şeyden önce Lermontov'un eserinde tam tersi söz konusuydu. Bir keresinde provalardan sonra bir süre tiyatroda kaldım. Ve en sonunda eve doğru yola çıktığımda iki erkeği tiyatronun önündeki meydanda dövüşürken gördüm. Grujnitski'yi eve gönderdim ve Pechorin ile bir süre birlikte yürüdüm. Onunla konuşmak istiyordum. Olenka diğerine karar vermişti. Pechorin bunu anlamalı ve benim provalarımı aksatmamalıydı. Ama bu aptal beni kesinlikle dinlemedi ve bağırdı. Onu öldüreceğim. Yeter artık diye kızgınlıkla bağırdım. Demek elinden başka bir şey gelmiyor. Sen de onu öldürmeye karar verdin. Peki, öyle olsun. Düelloda kullanacağın tabancanın premier gecesi dolu olmasını sağlayacağım. Sen de herkesin gözü önünde onu vurursun. Ama şunu bil ki bu da senin kellene mal olur. Ve böyle yapmakla Olenka'yı kazanamayacağını da bil. Kafası o kadar sersemlemiş haldeydi ki şakanın doğruluğuna inandı ve Olenka beni bekler dedi. Tamam oldu. Ama gala gecesine kadar bizi rahat bırakacağına söz ver dedim. Söz verdi ve böylece vedalaştık. O günden sonra da provalarımız daha sakin geçmeye başladı. Ve gerçeği söyleyeyim, ben de Pechorin'in premiere kadar başka birine tutulacağına ve kafasındaki düşünceyi unutacağına dair hafif bir ümit bile belirdi. Ama olmadı. Premierden kısa bir süre önce suç ortağı ifadesiyle karşıma dikildi ve benim sözümü tutup tutmayacağımı sordu. Tamam, her şey hazır dedim. Bu olayı bir kez daha düşün ve bana yarın sabah telefon et. Belki kararından vazgeçersin. Sabahlar akşamlardan daha akıllıdır. Sabahleyin bana telefon etti ve fikrini değiştirmediğini ve bana güvendiğini söyledi. Artık öğüt vermek boşunaydı. Koşarak bizim aksesuarcıya gittim ve ona bütün olayı anlatarak bana yardım etmesini rica ettim. İhtiyar kahkaha ile güldü. Ve düello tabancasını bu oyuna uygun bir biçime sokmaya hazır olduğunu belirtti. Gerçekten dolu olacaktı tabanca. Pechorin rahatça kontrol edebilirdi. Ama sahnede tetiği çektiği anda her zaman olduğu gibi sadece çatapat patlayacaktı. Tabancayı ihtiyardan almaya gittiğimde bana şunları söyledi. Normal bir insanın eline böyle bir şey vermezdim. Ama senin Pechorin aptal bir adam. Bunu da oynarken kolaylıkla halledecektir. Bu oyuncuları tanırım. Gala gecesi oyun başlamadan önce Pechorin'in odasına gittim ve ona bir sepetin içindeki ayakkabıların altına sakladığım tabancayı teslim ettim. İçinde patlayıcı olduğunu da ona gösterdim. Memnun memnun kafasını salladı. Ben de onu yalnız bıraktım. Zavallı aktör ruhu, kimse seni ciddiye almıyor. Sabırsızlıkla oyunun başlamasını bekledim. Bu akşam sahnede öyle bir Pechorin olacaktı ki bütün rejisörler onu ancak hayallerinde görebilirlerdi. Lafı kısa keseyim. Pechorin gerçekten fevkalade güzel oynadı. Etkileyici oyunu bütün topluluğu kendinden geçirdi. Prens kızı Mary onun acıklı bakışları altında titredi. Grudzinski de sanki sonunu hissediyormuşçasına bembeyazdı. En sonunda sıra düello sahnesine geldi. Pechorin ateş etti ve yere yığıldı kaldı. Grudzinski de aynı şekilde yere düştü ama bir farklı. Onun rol icabı düşmesi gerekiyordu zaten. Seyirciden bir alkış koptu. Belki de seyirciler bu aksiliğin özellikle yapılmış bir şey olduğunu sandılar. Perde kapanır kapanmaz Pechorin'e koştum. Olenka da yanına diz çöktü. Onu kendisine getirmek istiyorduk. Onu vurdun mu dedi gözlerini açar açmaz. Başımı hayır anlamında salladım. Ve barut ıslaktı dedim. Olenka gözlerini şaşkınlıkla açmış bize bakıyordu. Ertesi günü Pechorin arkadaşlara bir açıklama yaptı. Ve biz de, ben ve kostümcü, sırrımızı ifşa etmek zorunda kaldık. Herkes zavallı Pechorin'e kahkahalarla güldü. En çok da Grudzinski. Ama Olenka Lapina o kadar etkilenmişti ki, Pechorin ile hemen evlendi. Grudzinski başka bir tiyatroya gitti. Ve bu olay da hemen unutuldu. Çünkü yeni bir olay olmuştu. Tiyatroda her zaman bir şeyler olur. 10. Öykü. Sekreter İrişka sevilmeyen bir komşudan başarılı bir şekilde aldığı intikamı anlatıyor. Ortak evimizin bodrum katında, avluya bakan pencereli odada oturan rahatsız edici komşumuzun dışında başımız başka parazitlerle de dertliydi. Tahta kurusu, hamam böceği ve kalorifer böcekleri, ayrıca yazları da sinekler. Bütün oda rutubet içindeydi. Sadece Klavdia Ivanova odasında böyle canlıların yaşamadığını, çünkü bizlerin aksine kendisinin temiz olduğunu iddia ediyordu. Açıkçası bizi domuz yerine koyuyordu. Ama olay aslında şuydu. Adı geçen bu hanım çalışmak zorunda değildi. Bir roket testi sırasında ölen kocasından bağlanan emekli maaşıyla eline çok iyi para geçiyordu. Ayrıca evin en büyük odasına da o sahipti. Diğerleri balık istifi gibi daracık odalarda dolanıp dururken, Klavdiva Ivanova bütün gün odasına cilalar ve kristallerinin ve porselenlerin tozunu almakla vakit geçirirdi. Arada sırada da iyice ihtiyarlamış olan sevgili köpeğini gezdirirdi. Bu köpek geceleri devamlı havlar ve bizi uykumuzdan ederdi. Kendisine kaç kere bu köpeğe veterinerden sakinleştirici haplar yazdırmasını rica ettikse de her seferinde bizi reddetti. En sonunda sabrımız tükendi ve kendisinden resmen bu köpeği vermesini istedik. Ama madam sadece güldü. Siz bana köpek sahibi olmamı yasak edemezsiniz. Ben size tahta kurusu, hamam böceği ve kalorifer böceği tutmanızı yasaklıyor muyum dedi. Ve lüks odasına girdi. Biz orada ıslak köpekler gibi kala kaldık. Hatta ben ağlamaya başladım. Ve ondan sonra da bu cadıdan intikam almaya karar verdim. Bütün mobilyalarımı çektim. Yatakları ve koltukları çevirdim. Halıyı uçlarından kaldırdım ve boş bir krem kutusuna 10 tane tahta kurusu topladım. Elimde kutuyla ona gittim. Köpeği nedeniyle bir veterinerle konuşmasını bir kez daha rica etmek için. Bana divanında yer gösterdi ve biz konuşurken gizlice tahta kurularını kanepenin kenarına boşaltıverdim. Birkaç gün sonra madam ilk kez olarak tahta kurusu ısırıklarından şikayet etti. Temizliğe dikkat etmeli diye alay etti öbür komşular. Ama ailemiz birdenbire bütün tahta kurularından kurtuluverdi. Kilolarla zehir atmıştık da baş edememiştik ama birden hepsi kayboluvermişti. Kız kardeşime kimseye bir şey söylemeyeceğine dair söz verdirdikten sonra her şeyi anlattım. Şimdi anlıyorum dedi kız kardeşim gülerek. Klavdia Ivanova daha şişman ve kanı da daha asil olduğu için tahta kuruları onu daha çok sevmişlerdir. Bizde tahta kuruları açlıktan ölüme mahkum değillerdi. Ama uyumak için yerleri çok dardı zavalların. Bu nedenle öncü grup geride kalanlara talimatı verdi. Buraya gelin. Burada yer geniş ve yiyecek bakımından da her taraf dolup taşıyor. Bunun üzerine hepsi oraya göç etti. Irina'nın şakası diğerlerinin çok hoşuna gitmişti. Bir süre daha sohbet ettiler. Sonra uykuları geldi. Decameron'un 8. günü de bitmişti. 24. ayrımın sonu, sayfa 268.